Şehirler arası telefon konuşması yapmak için komşunun evinden santrala telefon yazdırıyor, saatlerce aranmayı bekliyorduk. Sonra tek tuşla evimize köpek maması söyleyebilmeye başladık. Televizyon voltaj oynamaları yüzünden yanmasın diye altına çok ses çıkaran regülatör takıyorduk. Şimdi neredeyse fritözden bile Amerika ile aynı anda dizi seyrediyoruz. Sünnetimize takılan saatin fosforu gece karanlıkta parlar mı diye bakıyorduk. Şimdi saatten bizden akıllı olup bizi çekip çevirmesini bekliyoruz. Stüdyoya gidip fotoğraf çektirmek için özel günleri beklerdik. Şimdi başarılı bir tuvalet etkinliğinden sonra neredeyse beraber selfie çektiriyoruz. Kasetle bilgisayara oyun yüklerdik. Şimdi gözlüğü takıp oyunun bir parçası oluyoruz. Her şey değişti. Her şey, her an yepyeni oluyor. Sizlere yeni şeyleri anlatacağız. Eğlenceli taraflarından devletlerin getirdiği regülasyonlara, fütüristik yaklaşımlardan felsefi tartışmalara kadar teknolojiyle ilgili her şey yeni şeyler. Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Yine bir haftanın kapanışında sizlerle birlikteyiz. Uzun uzun teknoloji konuşacağız. Teknolojinin daha çok konuşulması gereken ama biraz gölgede kalmış taraflarını masaya yatıracağız hep birlikte. Evet, bugün neler var? Bugün birazcık cep telefonundan falan ben çok konuşmuyorum biliyorsunuz ama bunun esas konuşulacak tarafları var. Malumunuz işler bayağı ileri gitti. Döviz arttı. Cep telefonu fiyatları artıyor artık. Ülkenin ekonomisi o kadar da kolay bir ekonomi haline gelmekten çıktı. Biraz daha dikkat etmemiz lazım cep telefonlarına. Peki dikkat ederken neler yapmalıyız? Aslında bizi kurtaracak başka minik küçük şeyler nelerdir? Biraz bunları konuşacağız. Şimdi hattımızda çok değerli bir konumuz var. Sayın Volkan Emir Gulf Sigorta'dan. Merhabalar Volkan Bey.
Merhabalar Serhat Bey. Çok teşekkür ederiz.
Volkan Bey, öncelikle sizi ve Gulf Sigorta'yı biraz tanıyarak başlayalım. Sonra çok enteresan bir ürününüz var. Sizin onu konuşalım istedim.
Çok teşekkürler. Gulf Sigorta'da özel ürünler direktörü olarak çalışıyorum. Yaklaşık 15 yıldır da Gulf Sigorta çeşitli görevler üstlendim. Bizler tüketici elektroniği ürünleri için koruma sigortalarını tüm çözümleriyle birlikte sunmaktayız. Sadece bu işe dedi ki kendi içimizde 40 tane arkadaşımız var ekibimizde. Aynı zamanda bize hizmet veren diğer partileri, paydaşlarımızı dikkate alır isek 100'ün üzerinde ekibin bu iş için çalıştığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Gulf'a gelecek olursak şirketimiz... Evet. Buyurun efendim.
Yok, buyurun devam edin lütfen.
Tamam. Şirketimiz Gulf Sigorta, Kanada ve Kuveyt ortaklığı iki büyük grubun Türkiye'deki yatırımı. 250'nin üzerinde çalışan ile uzun süredir ülkemizde hizmet vermekteyiz. Deneyime ve yeniliğe çok özen gösteriyoruz. Örnek vermek istiyorum buna. 20 yılı aşkın süredir şirketimizde çalışan personel sayısı oldukça fazla olmasına karşın bizden yeni mezun arkadaşları da her zaman yer açıyoruz. Bu da bizim kendimizin övündüğü bir diğer özel bir şirket olarak. Kısaca
şimdi Volkan Bey,
anlatabilirim. Buyurun.
Volkan Bey, şimdi bize hep sigorta deyince aklımıza bir sağlık sigortası geliyor, araç sigortası geliyor. Hadi böyle bir deprem, konut sigortası falan geliyor ama elimize taşıdığımız cep telefonlarının sigortalanması ne bileyim yakın zamana kadar çok düşünülen bir şey değildi. Ama başta da söylediğimiz gibi artık cihazlar o kadar değerli bir hale geldi ki onları böyle aracımız gibi hatta sağlığımız gibi sigortalamaya başladık. Sizin Gigit diye bir ürününüz var. Yanlış hatırlamıyorsam ben ismini. Biraz bu Gigit'ten bahsedebilir misiniz efendim?
Tabii ki. Gigit cep telefonu sigortası satın alabileceğiniz mobil bir uygulama. Uygulama içerisinde çeşitli adımlar var. İsterseniz uygulama içeriğine girmeden, yani ürünü anlatmadan kısaca bazı bilgiler paylaşayım ve neden hani bu cep telefonu biraz önce güzel bir şekilde açıkladınız. Cep telefonu sigortası veya korumaya ihtiyacımız var. Biraz bunları da detaylandırmış, peki, ihtiyacı anlamış oluruz. Dünyada akıllı telefon pazarı yıllara göre değişiklik gösteriyor. Ama biliyoruz ki her yıl ortalamada 1 milyarın üzerinde yeni telefon pazara sunuluyor. 2020 yılında 1.3 milyar adet bu arada. Dünya nüfusunun 7.7 milyar olduğunu dikkate alır isek ve bunlardan telefon kullanamayan çocuk veya oldukça yaşlı kitleyi çıkarırsak yaklaşık her 6 kişiden biri için yeni bir telefon üretildiğini veya pazarlandığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki ülkemizde durum nasıl? Ülkemizde ise her yıl 10 milyonun üzerinde telefon satışı gerçekleşiyor. 2020 yılında 10.5 milyon idi bu rakam.
Evet.
Serhat Bey, sizler programınızın girişinde oldukça güzel açıklıyorsunuz. Geçmişten günümüze değişimi. Evet. Neden? Çünkü biz de şöyle görüyoruz. Eskiden hayalini kuramadığımız bir dünya ile karşı karşıyayız. Şimdi bazı teknolojiler olmasa neredeyse hayatımızı devam ettirmekte zorlanıyoruz. Akıl telefonlar da aslında bu teknolojilerden bir tanesi. Bunu sadece bir telefon, yani bir makine, elimize tuttuğumuz bir eşya gibi düşünmeyelim. İçeriğinde bizlere sağladığı binlerce fayda var.
Muhakkak.
Bir araştırmaya göre günde 78 Buyurun. Kez bizler telefonumuza bakıyoruz. Bu araştırma Avrupa ülkelerinde yapılmış. Avrupa içerisinde ise en yüksek orana biz sahibiz adede. Yine 2,5...
Valla o araştırma bana şunu çağrıştırıyor. Günde 78 kez telefona bakmıyoruz. Biz günde 78 kere telefondan gözümüzü ayırıyoruz diyelim. Türkiye'de çok daha fazla bir oran gibi geliyor bana.
Çok doğru söylüyorsunuz. Çünkü ben de o araştırma sonrasında hani bunu kendi adıma test etmeye çalıştım. İnanın ben herhalde 78 kez gözümü çevirmiyorumdur bile diyebilirim. 2,5 saatin üzerinde ortalama telefonda vakit geçiriyoruz. Bunu sadece biz telefonda konuşuyoruz olarak düşünmeyelim. Sosyal medyada geziniyoruz, haberlere bakıyoruz, araştırma yapıyoruz. Kimi zaman dizi seyrediyoruz. Artık televizyonu bile kullanmıyor insanlar. Filmleri telefondan seyrediyorlar. Yine oyunları mobil uygulamalar üzerinden telefonla yapıyoruz. Peki bu kadar mı? Hayır, değil. Bugün fırınınızı telefonla, telefondaki uygulamayla çalıştırıp kapatabiliyorsunuz. Ben evdeki hava nemlendirme cihazını telefonumdaki uygulamayla kapatıp açabiliyorum. Yine suyu telefondan söylüyorsunuz. Baktığımızda mobil dünya günden güne büyüyor ve gelişiyor. Bir örnek daha paylaşmak isterim. Biliyorsunuz Çin'de zamanında, yani bundan 7-8 sene önce bir genç arkadaş böbreğini satarak telefon ve tablet almak için böbreğini sattı. Ne yazık ki şu anda yatalak. Bunun gibi birçok örnek de var.
Buyurun. Telefonun önemi çok bariz, hayatımızın içine girdiği çok bariz. Şimdi peki bu telefonu korumak için mesela ben bir telefon alırken nasıl size sigortalatabiliyorum bunu?
Tabii ki.
Biraz bu tarafından ilerleyelim mi?
Tabii ki. Biliyorsunuz ki hani birçok hasarlar oluşabiliyor. Elimizden düşürebiliyoruz. Kazayla su dökebiliyoruz. Plajda selfie çekerken suya düşüyor. Bunlar da bizim tüh dediğimiz ve bu anlarda da çok ciddi masraflarla karşı karşıya kaldığımız anlar. İşte bizim Gigit tam da buna çözüm sağlıyor. Uzaktan satışa imkan veren bir uygulama. Uygulama içerisinde çeşitli adımlar var. Bu adımlarla telefonunuzun çalışır durumda ya da sigortalanabilir durumda olup olmadığını algılıyoruz. Ve bunun sonunda da sizlere bir sigorta öneriyoruz. Test sonucunda çıkan karnenize göre. Ve bu sigorta bir yıl boyunca telefonunuzun başına gelebilecek kaza zararı uğrama veya çalınmalara karşı sizleri veya telefonunuzu koruma altına alıyor.
Anladım. Yani bunun telefonun yaşına, modeline vesairene göre yapıyorsunuz herhalde, değil mi?
Doğrudur. Çok doğru bir tespit. Telefonun modeline, markasına, modeline, yaşına göre belirliyoruz. Arkada Anladım. Bir algoritma çalışıyor ve biz bunu yüklediğimizde, yani sizlerin telefonuna uygulamayı yükleyip çalıştırdığınızda bizler arka planda o telefonun marka modelini algılayabiliyoruz ve ona hangi sigorta primini, fiyatını önereceğimizi biliyoruz. Tabii bunu en son aşamada yapıyoruz çünkü telefonunuzun çalışır durumda olup olmadığını anlamamız gerekiyor. Test adımları da tam da buna çözüm sağlıyor. Test adımlarında neler var? Bluetooth çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Dokunmatik arızalı mı? Titreşim özelliği aktif mi? Flash yanıyor mu? Kameralar çalışıyor mu? Peki bizim burada uzaktan bu sigortayı yaparken en çok dikkat ettiğimiz, en hassas olduğumuz konu ne? Ayna testi olarak tabir ettiğimiz ekranın çalışır durumda olup olmadığını veya kırık durumda olup olmadığını tespit edebildiğimiz analiz.
Burada uzaktan nasıl yapıyorsunuz bunu?
Burada yapay zeka kullanıyoruz Serhat Bey. Kullanıcı bu adıma geldiğinde bir ayna karşısına geçiyor. ve ekranın ön yüzünü tutarak, yani telefonun ekranını tutarak aynaya yönlendirmelere uyarak telefonun görüntüsünü, ekranın görüntüsünü orada beliren yeşil çerçeveye tutuyor. Bundan sonra bir saniye içerisinde uygulama otomatik olarak telefonun fotoğrafını çekiyor ekranın ve arka tarafta yapay zeka uygulaması bu telefonun kırık olup olmadığını algılıyor ve ondan sonra da sigorta sunulabilir mi, sunulamaz mı, bunun kararını veriyor.
Peki şunu merak ediyorum ben, hani süremizi de böyle daha doğru kullanma adına sorayım bunu hızlıca size. Bu cep telefonları mesela ne kadara sigortalar? Atıyorum işte 3500 liralık telefonlar şu anda daha çok satıyor mesela. 3500 liralık telefonu ben sigortalatmak isterim de yaklaşık bunun bedeli ne oluyor? Tabii ki sizin dediğiniz gibi markasına, modeline, yaşına göre her şey değişebilir. Evet. Ama ortalama fiyatlardan bahsediyoruz. Burada 10 bin liralardan bahsetmiyoruz herhalde ya da 50 kuruşta değildir bu. Bunun bir ortalama fiyatı nedir acaba?
Serhat Bey, buradaki en kritik konu risk. Bazı marka modeller oldukça riskli. Yani siz bugün X marka modelli bir cep telefonuna sahip iseniz bunun düştüğü anda ekranın kırılma riski %45 iken bazı telefonun düştüğü anda kırılma riski %8 olabilir. Fiyat da doğrudan doğruya, bakın ikisi de aynı fiyat aralığında, aynı fiyatta bir telefon olsa bile. O yüzden de fiyat biraz daha geri planda kalan, buna karşın frekans dediğimiz hasarlanma riski ne kadar yüksek ona bakıyoruz ve onun şiddetine göre de biz bir değerlendirme yapıyoruz. Ortalama verecek olursak, çok değişkendir bu arada, yanlış da anlaşılmasın. Hani 3500 lira bir telefon için %7 ile %15 aralığında, cihazın %7 ile %15 aralığında bir fiyat çıkabilir. Ama genel,
yani 200-300 liraya bir telefonumuzu sigortalayabiliyoruz gibi anlıyorum sizin verdiğiniz fiyatta. Eğer matematik çok kötü değilse.
Doğrudur. Çok siz daha hızlı hesapladınız. Bu şekilde fiyatlar beliriyor. Tabii dediğim gibi bazılarının oldukça yüksek fiyatları çıkabilir. Bazılarının
Muhakkak. Riskine göre değişir. Ya bu arabada da böyledir, sağlık sigortasında da böyledir. Yani ailesinde bir hastalık geçmiş olan bir insanı sigortalarken siz yanında tertemiz, sapasağlam bir adamla aynı parayı sigortalamazsınız gibi çok net bir matematiği var sigorta işinin. Son olarak size şunu da sormak istiyorum. İnsanlar bir sigortayı sonradan mı daha çok yaptırıyorlar yoksa telefonu ilk alma aşamasında mı sigortalama yoluna gidiyorlar?
Şimdi telefonu açmadığınızda bir bilinmezlikle karşı karşıyasınız. İlk defa kullanacaksınız, öğrenemiyorsunuz. Açıkçası bu durumda müşteriler talep ediyorlar. Daha yüksektir, doğrudur. Ancak kullanımda olan telefonlar ile ilgili olarak da müşterilerin şöyle bir sakıncası oluyor, çekincesi. Mesela telefonu düşürüyor, telefon kırılmıyor mu diyor ki hemen kırılabilir. O yüzden de talep artabiliyor. Hakeza şöyle de örnek vermekte yarar var. En çok karşılaşılan durum ne? Ekranın kırılması. Müşteri sigortasız ise, ekranı da kırılır ise, garanti kapsamı dışında servise gittiğinde yüksek onarım bedelleriyle veya değişim bedelleriyle karşı karşıya kalır ise o zaman tecrübe etmiş oluyor ve hemen telefonunu onardıktan sonra da sigortalatmak istiyor. Biz bununla da oldukça sık karşılaşıyoruz. Gelişmiş ülkelerde, eğer soruyorsanız, gelişmiş ülkelerde mobil uygulama üzerinden cep telefonu sigorta satışı oldukça iyi seviyelerde ve günden güne de artan bir trende sahip. Türkiye'de yakın bir zamanda bunu yakalayacağımızı öngörüyoruz. Vallahi biz her iki tarafta bu arada aktif bir şekilde hizmet sağlıyoruz.
Muhakkak. Vallahi süper bir şey bu ama bu konuyu biz sizinle böyle bir 10-15 dakikada bitiremezmişiz. Ben şu anda bunu konuşurken bunu anladım. Yine ben sizi yakın zamanda mutlaka davet etmek isterim. Kalan tarafları konuşmak için. Çünkü daha konuşacak çok fazla şey var hakikaten de bu konu üstünde. Eğer kabul ederseniz siz de ilerleyen günlerde tekrar bir araya gelelim.
Memnuniyetle, bize bu fırsatı sağladığınız için ayrıca teşekkür ederiz. İyi hafta sonları şimdiden herkese.
Saygılar sunuyorum efendim. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bu konuyu burada başladık. Bir de şunu konuşmak lazım. Hani özellikle o soruyu sordum ben. Telefon alırken mi sigortalanır yoksa ilerleyen zamanlarda mı sigortalanır konusunu da şimdi Genpa'dan Hakan Aşıkoğlu hattımızda. Öncelikle Hakan Bey'i tanıyalım. Merhabalar Hakan Bey.
Merhabalar Serhat Bey. Nasılsınız?
Çok teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. Sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir inşallah.
Çok teşekkürler. Bizlerdeyiz.
Evet. Hakan Bey, şimdi Türkiye'de satılan birçok telefon çok uzun zamandan beri Genpa'nın üstünden geçiyor. Genpa'nın dağıtımıyla insanların masalarına, ceplerine ulaşıyor. Hani Genpa'yı belki ismen yeni kuşak bilmeyebilir ama benim kuşağımda hani biz böyle kucağımıza doğduğu için çok yakından tanıyoruz, takip ediyoruz. Şimdi bu kadar çok telefon satarken ama insanların gözünden kaçan bir şey var. Siz bu sattığınız telefon kadar da telefonlara hizmet veriyorsunuz. Bakımını üstleniyorsunuz, şey yapıyorsunuz. Yani ne zaman bir telefonun başına bir iş gelse ben koşa koşa bir Genpa bayine gidiyordum. Bu halen devam eden bir süreç değil mi efendim?
Tabii ki. Öncelikle ben kısaca belirttiğiniz gibi Genpa'yı eski nesildeki birçok arkadaşımız biliyor ama yeni dönemde belirttiğiniz gibi yani bazı arkadaşlarımız duymamış olabilir. Kısaca ben önce firmamızdan bahsedeyim. Ben Genpa Telekomünikasyon'da proje yöneticisi olarak görev almaktayım. Kısaca Genpa, aslına bakarsanız tarihçesi çok eski bir firma. 1978 yılında Erdem Grup tarafından kuruluyor. Ama sizin de belirttiğiniz gibi 1993 yılında GSM sektörünün Türkiye'ye girişiyle beraber önce firmalardan biri olarak atılımını ve yatırımını yaparak bu sektöre giriş yapıyor.
Bu sektörün de... GSM sektörü geldi ama GSM aletleri gelmedi Türkiye'ye. Onların bir yerden gelmesi lazımdı. Bu açığın kapanması lazımdı.
Tam da belirttiğiniz gibi bu açığı kapatmak adına gerekli girişimler sağlanarak 1993 yılında Genpa faaliyetlerine başlıyor. Tabii burada öncü firmalardan biri diyoruz. Bunun yatırımları hala devam ediyor. Belirttiğiniz gibi biraz önce Volkan Bey de siz de bilirsiniz. Bu teknoloji sabit kalan bir durum değil. Her gün yani şaşıracağımız yeni oluşumlar meydana geliyor. Bu sürekli üzerine koyulması ve yatırım yapılması gereken bir sektör. Genpa da tüketicilere bunu en uygun şekilde, en sağlıklı şekilde sunmak için 1993'ten beri bu alanda hizmet veriyor. Tabii Genpa'yı bir teknik servis olarak birçok kişi tanıyor. Aslına bakarsanız bu yanlış bir algı. Genpa tamamıyla bu teknoloji sektörünün en başından en sonuna kadar sürece dahil olmuş bir firma diyebiliriz. Yani burada bazı verilerle bunu daha net anlamasını sağlayabiliriz dinleyicilerimizin. Ya, ürün yönetimi, pazarlama, toptan satış, müşteri hizmetleri ve satış sonrası hizmetler olarak toplamda 300'ün üzerinde çalışma arkadaşımız mevcut. Buna bağlı olarak yılda 1,5 milyona yakın da bir cep telefonu satışımız mevcut Türkiye genelinde. Yani buna baktığınızda bugünkü konumuz belki de bu telefonlar sattıktan sonra olası problemlerde neler oluyor? Tabii ki bundan sonra da Genpa'nın hizmeti devam ediyor. Satış sonrası hizmetler olarak Türkiye'nin belirli bölgelerinde teknik servis ağımızla kullanıcıların yaşamasını istemediğimiz problemlerini olası durumlarda tabii ki en hızlı şekilde çözmek için faaliyetlerimize devam ediyoruz diyebilirim kısaca.
Süpersiniz. Peki bu sigorta mevzuna girmek istiyorum. Şimdi az önce de Volkan Bey'le de konuşurken aslında benim aklımdan geçen şey şuydu. İnsanlar sigortayı parasının karşılığını alınması gereken, işte ne bileyim 100 lira veriyorsa buradan 500 liralık hizmet alması gereken bir şey gibi görüyorlar. Ama sigorta böyle bir şey değil, değil mi? Yani sonuçta sizin elinizden her gün onlarca hani zarar görmüş ya da zarar görme potansiyeli olan alet geçiyordur. Yani sigortanın gereğini biraz ben size sormak istiyorum.
Tabii ki. Yani çok doğru vurguladınız aslında. Yanın başında Volkan Bey de aktardı bazı veriler. Yani Türk insanının ve dünya üzerindeki kullanıcıların telefonla geçirdiği vakit, telefonu olan bağlılığı. Şu an için baktığınızda bir cep telefonu veya bir tabletten işimizi yönetebiliyoruz, projelerimizi hazırlayabiliyoruz. Artık bunu bir cep telefonu olarak nitelendirmek belki de yanlış. Bu sebeple günümüzün büyük bir bölümü bu telefonlarla beraber veya mobil cihazlarla beraber geçiyor. Eskiden sadece bunu iletişim amaçlı kullanıyorduk ve günün belirli bir bölümü buna maruz kalıyorduk. Ama şu an için maillerinizi kontrol ederken, işte bir proje hazırlarken, internette gezinirken, surf yaparken, yani bu da neyi getiriyor? Bununla beraber riski arttırıyor. Ne kadar çok vakit geçiriyorsak o kadar çok telefonumuzun ya da mobil cihazımızın başına bir şey gelme olasılığını arttırabiliyoruz. Biraz önce zaten sigorta ortalama fiyatlarından da bahsedildi. Orayı da hani aktardınız. Çok cüzi bedellere, telefon bedeli göz önüne alındığında sigorta paketleri yaptırılabiliyor. Bu da kullanıcının telefonunu belirli sürelerde daha ferah ve herhangi bir risk taşımadan kullanmasına sebebiyet veriyor. Bu da günümüzün teknolojisiyle onların fiyatlarının çok arttığı dolar kuruna ve euro kuruna bağlı olarak durumda kullanıcıların çok lehine bir durum. Ama bu yani geçmiş yıllardan bugüne tabii ki bir gelişme var. Ama giderek artacağını düşünüyorum. Sonuç olarak biz de bu sektörde yer aldığımız için artık biz sunmadan dahi kullanıcıların böyle taleplerle geldiğini görmek sevindirici. Sonuç olarak gün sonunda hepimiz birer tüketiciyiz. Tüketici ne kadar bu konuda bilinç sahibi olur ve bunu ne kadar kabul ederse bu hepimiz için bir artı. Biz de zamanlarda artan bu taleplerden çok memnun oluyoruz. Tüketicilerin artık ikinci el cihazlarda da bu tür taleplerle gelmesi, daha bilinçli olması. Yani bunu artık bir araba gibi cihaz aldığında da sigortalatma hevesi. Bunlar tabii ki bu sektör açısından yani karşılıklı iki tarafında kazanacağı bir durum haline gelmeye başladı. Bu da çok sevindirici son zamanlarda tabii.
Yani tabii siz birebir bir de müşteriyle yüz yüzesiniz ya da işte yüz yüze olan takımları, kadroları kuruyorsunuz siz. O yüz yüze olan insanlar kendi aralarında o sigortaya yaklaşımlarının herhalde giderek arttığını siz daha iyi görüyorsunuzdur.
Tabii ki. Yani belirttiğim gibi eskiden bir sigorta teklifi yapılan müşteri bunun içeriğini bilmediği için direkt kestirip atabiliyordu. Ama son zamanlarda telefonların onarım fiyatlarının çok yükselmesi yani... Satın alma aşamasında da çok yüksek bedeller ödenmesi artık bu telefonlara başka bir gözle bakılmasına sebebiyet vermeye başladı. Çünkü çok yüksek bedeller ödenerek alınan bu cihazı insanlar haliyle korumak istiyor. Bunun için gerekli ekstra bataryalar temin ediyor. Ama tabii ki bunun en garanti yöntemi ne derseniz yani nasıl evimizi sigortalıyoruz, nasıl arabamızı sigortalıyoruz bu bir zorunluluk olarak görüyoruz çoğu zaman. Artık mobil cihazlarımızı da bu şekilde sadece cep telefonu değil laptopumuzu da tabletimizi de yani hepsini de belirli oranlarda ücret ödeyerek sigortalayıp kullanım aşamasında daha rahat bir şekilde işlemlerimizi gerçekleştirebiliyoruz.
Anladım. Peki işin şu tarafını merak ediyorum. Şimdi yani baktığımızda bundan bir 5-6 sene önce ya bu telefonun da modeli geçti deyip bir senede bir telefonu değiştirebiliyorduk. Ya da yenisi çıkmış bak bunun da megapikseli bilmem neymiş filan deyip yapıyorduk. Ama hani gelişen ekonomi, pandemi bilmem ne filan falan herhalde bu işi biraz durdurdu değil mi? İnsanlar daha fazla sahip çıkmaya başladılar telefonlarına.
Tabii ki. Yani her geçen gün Türkiye'de telefon değiştirme süresi daha uzun bir hal alıyor. En son 2,5-3 yıllara kadar telefon kullanım süreleri uzadı. Bu da
9 aydı bir ara değil mi? Siz daha iyi hatırlarsınız.
Tabii ki. Bir ara yani telefon fiyatlarıyla bu doğru orantılı bu. Son zamanlarda gelişen çok yüksek zamlardan sonra kullanıcılar artık telefonumu nasıl daha uzun süre kullanabilirim? Belki satın alırken de bunu düşünüyor. Eskiden bu telefonu alırım, bir sene sonra değiştiririm olarak yorumlayarak bir satın alma yaparken şu an bu telefonu alıp ne zaman satarım? 3 sene sonra satarım ve bunu hesaplayarak bu teknoloji beni 3 yıl götürür. 3 yıl sonra ben bu teknolojinin gerisinde kalmam gibi hesapları yaparak alıyorlar. Buna karşı da daha yüksek bedeller ödüyorlar. İşte burada da belirttiğiniz gibi o telefonu 3 yıl boyunca nasıl en sağlıklı şekilde muhafaza ederim, herhangi bir sıkıntı yaşamam konuları da artık tüketicilerin aklına geliyor ilk olarak. Burada da bu sigorta ve yardımcılar unsurlar devreye giriyor.
Peki Hakan Bey öyle bir devir yaşıyoruz ki şimdi biraz piyasaya çıkıp baktığımızda hani birazcık gezdiğimizde market ne bileyim internet sitesi gezdiğimizde şöyle bir şey görüyoruz. Arkadaş 17 bin liraya da telefon var, 2500 liraya da telefon var. Hani baktığınızda megapikselleri de aynı işte ne bileyim işlemcileri birbirine yakın. Hani ciddi bir fiyat farkı var telefonların arasında. Bunların içinde mesela şu fiyata kadar olanlar sigortalanmakta daha çok bakılıyor. Bunlar sigortalanmıyor gibi bir şey var mı yoksa her segment sigortaya doğru bir eşit miktarda mı yöneliyor?
Tabii ki yani bu sigortalatma aslına bakarsanız cihazın fiyatından bağımsız olarak. Volkan Bey de bahsetmişti bu konudan. Bağımsız olarak belirli kriterlere göre yapılıyor. Yani 2500 liralık bir cihazın sigorta bedeli tabii ki daha düşük çıkıyor. 15 bin liralık cihazın sigorta bedeli daha yüksek çıkıyor. Burada artık kullanıcıların yani Birçoğu bu konuda bilinçlenmiş durumda. Zaten yani satış anında ve daha sonra onarım anında da bu bilgiler kullanıcılarla paylaşılıyor. Etrafından duyuyor. İşte ya da aslına bakarsanız en acı şekilde tecrübe ederek öğreniyorlar. Telefonları hasarlanıp servise evet. geldiğinde belirli ücret, onarım ücretleri çıktığında orada işte keşke bu paketten yararlansaydım ya da telefonunu daha korunaklı şekilde muhafaza etseydim. İşte insan yaşamadan aslına bakarsanız o kadar öğrenemiyor ama sadece kendi açısından değil, ailesinden.
Peki telefonu yaptırdıktan sonra sigortalattıran var mı?
Tabii ki.
Yani mesela ne bileyim bir kontrolden evet. geçirdi, bir kırdı mırdı falan, kırdıktan sonra ama neyse bu da böyle gitsin mi diyorlar yoksa tekrar sigortalıyorlar mı onu?
Evet. Özellikle belirttiğiniz gibi bu hasarlardan sonra sigortalatma durumu çok daha yavaşta. Çünkü burada garanti aracı onarımlarda kullanıcıdan belirli bir ücret talep ediliyor. Bu ücreti talep ettikten sonra cihaz tekrardan eski haline getirilebiliyor. Onarım süresi boyunca da yani bu aslına bakarsanız kullanıcı tarafından yani düşünülen bir durum. Teslim alma sırasında kendisine talebi olabiliyor. Eğer kendisi bu konu hakkında bilgi sahibi değilse ilgili arkadaşlar bunu ileterek kullanıcıyı bu yönde bilgilendirdiğinde zaten bu telefonun kullanım süresini göz önüne aldığınızda tekrardan canının yanmaması adına bu paketlere çok daha sıcak bakmaya başladılar. Çünkü bu döviz kurlarındaki ani artışlardan dolayı parça fiyatları, yedek parça fiyatları çok yüksek boyutlara ulaşmış durumda. Bunu yaşayan, tecrübe eden bir kişinin de tekrardan bunu yaşamama ihtimali yani baktığınızda ortaya çıkmayacağına göre orada tekrardan bu paketleri alabilme eğilimi çok yüksek olarak diyebiliriz yani.
Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer atasözünü gerçek anlamıyla yerine getiriyorlar. Valla evet. Hakan Bey çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bu değerli bilgiler için. Gerçekten de çok benim için aydınlatıcı oldu. Hani ben evet sigorta işine giriyordum. Evet benim hayatımdaki her şey bir şekilde sigortalı. Cep telefonunda da ben çok önceden başlamıştım sigortalatmaya. Hani bu konuya çok daha fazla yer vereceğiz. İlerleyen zamanlarda da tekrar sizinle bu konuda konuşalım efendim.
Tabii ki ne zaman isterseniz çok memnun oldum ve bu şekilde bize vakit ayırdığınız için de tekrardan teşekkür ederim.
Saygılar sunuyorum Hakan Bey. Teşekkürler. İyi günler diliyorum.
İyi günler.
Evet donanıma geldik tabii ki sigorta tarafından donanıma geldik. Donanımda şimdi de cep telefonlarından biraz daha işi büyütelim istiyorum. Biraz dizüstü bilgisayarlara geçelim istiyorum. Hattımızda çok değerli bu konuda çok uzman bir konuğumuz var efendim. Asus Dizüstü Bilgisayarlar Ürün Grubu Ülke Müdürü Özge Kılıç hattımızda. Merhabalar Özge Hanım.
Merhabalar.
Merhaba Özge Hanım. Sizin sektörde tabii çok fazla tanıyan var ama dinleyicilerimiz için sizden bir tanıtım alabilir miyiz?
Tabii ki. İsmim Özge Kılıç Güler. Yaklaşık 20 yıldır bu sektördeyim. Bilgi teknolojileri sektöründe çalışıyorum. Son 10 yıldır da Asus'tayım ve Asus'taki kariyerimin de son 5 yılını ülke müdürü olarak yani Asus'un Türkiye'deki operasyonlarını yöneterek geçiriyorum.
Süper. Şimdi bilgisayar deyince böyle bundan 1,5 yıl önce anladığımız ya da 2 yıl önce anladığımız şeyin biraz daha ötesine geçtik sanki. Karşımızda kucağımızda böyle dijital göçebelik kavramı var. Böyle duruyor. Biraz bu dijital göçebelik nedirle başlayıp o bilgisayarın bizi nasıl dönüştürdüğüne ya da pandeminin bilgisayarı nasıl dönüştürdüğüne geçelim mi efendim?
Okey, tanımdan başlayalım dediğiniz gibi. Dijital göçebelik aslında seyahatle iş yaşamını birleştiren ve sadece internet erişimi ve bir bilgisayarla iş yaşamını sürdüren gruba günümüzde artık dijital göçebe diyoruz. Eskiden tabii home office ya da saha çalışanı, saha personeli gibi tanımlar vardı ofis dışında uzaktan çalışan insanlar için. Ama pandemiyle birlikte ne oldu? İnsanlar bir buçuk yıl belki de iki yıl boyunca ofislerine hiç uğramadan uzaktan erişimle çalışabileceklerini öğrendiler. Ve dediler ki o zaman evin sınırları içerisinde kalmama gerek yok. Ben merak ettiğim ülkeleri gezebilirim, görebilirim, dolaşabilirim ama aynı zamanda da çalışabilirim dediler. Hatta bazı ülkeler yanlış hatırlamıyorsam Yeni Zelanda gibi hani bu insanlara ekstra oturma vizesi verip hani desteklediler de bu konuyu. Dolayısıyla da yaygınlaşmaya başladı. Yani bazı araştırma şirketleri var. Tabii ki tam rakam ölçmeleri hiçbir zaman mümkün değil ama tahminlerine göre şu an 35 milyonun üzerinde dijital göçebe var dünyada. Ve yaklaşık bir 17 milyon kişi civarı da önümüzdeki günlerde ya da haftalarda bu 35 milyona eklenecek gibi görünüyor.
Yani daha tam sınırlar açılmadı. Ülkeler birbirlerine geçiş izni daha da vermediler. Hani biraz bu taraftan da bakmak gerekiyor. Ama benim görebildiğim kadarıyla Türkiye içinde bile kurumsal firmalarda bir sürü insan laptopunu sırtına alıyor ve dümdüz bir yerlere gidiyor. Nereye gittiğini kimseye söylemiyor bile. Kimse de sormuyor zaten.
Bodrum trafiğinden anlıyoruz nereye gittik.
Evet. Evet. Bodrum'da. Hatta Bodrum'daki o GSM hatlarından bile anlıyor herkes kimin nerede olduğunu. Gerçekten aynen. Çok enteresan bir şey haline dönüştük. Peki şimdi bu dijital göçebeyi böyle açıkladıktan sonra tabii ki bunu pandemiye bağlamamak tuhaf olur değil mi?
Tabii ki çünkü tetikleyen buydu.
Evet, evet, evet. Peki pandemide siz neler gördünüz? Mart'ın başından itibaren böyle bir anda, ya daha doğrusu tabii ki siz şirket olarak da kurum olarak da bunun etkilerini, öngörülerini bir önceki 2019 senesinden yapmaya başlamışsınızdır. Ama Mart ayından itibaren sizin dünyanızda neler değişti çok merak ediyorum.
Biz aslında çok uzun zamandır insanlara bilgisayarın bireysel olduğunu, yani bir grup ya da bir hane olarak kullanılamayacağını söylüyorduk. Of, ama tabii evet, ki TÜİK evet. gibi birçok araştırma şirketi ya da araştırma kurumu diyeyim, sadece hane halkı bilgisayar sahipliği oranlarını ölçebiliyordu ki bu da Türkiye'de zaten çok düşüktü. Yani %40'ı genç olan bir nüfusun bilgisayar sahipliği hane oranı gerçekten de %40'ların altında kalıyordu. Dolayısıyla aslında biz bu fikri her zaman savunuyorduk ama ne zaman ki pandemi başladı o zaman insanlar aslında bilgisayarın cep telefonu gibi bireysel bir araç olduğunu ve her an her yerde ihtiyaçları olabileceğini anladılar. Bunu neler tetikledi? Aslında birincisi hani iş yaşamında mevcut kullandıkları bilgisayarların masaüstü, sabit, hepsi bir arada olabildiğini ama ofis dışına çıktıklarında bu arada sadece bireyler değil. Aynı zamanda kurumlar, kuruluşlar da bunun farkına vardılar. Eğer çok ciddi güvenlik duvarları veya çekinceleri yok ise tamamen bilgisayarlarını masa üstünden diz üstüne yani taşınabilir bilgisayarlara çevirmeye başladılar. Ama bireysel kullanıcılar da mevcut taşınabilir bilgisayarlarının aslında gerçekten de taşınamadığını anladılar. Çünkü Türkiye'de bilgisayarlar, yani şöyle söyleyeyim. 2013 yıllarında falan aslında biz bilgisayar sektörünün en hit zamanlarını yaşadık. Yani yıllık bilgisayar satışı ya da pazarı 3 milyon adet civarındaydı. O dönemlerde insanların bilgisayar değiştirme sıklığı 2 yıl gibiydi. Ama ne zaman ki telefon böyle çok aktif bir rol aldı ve insanların hayatını çevreledi, telefon değiştirme sıklığı 6 aya düşmüşken bilgisayar değiştirme sıklığı maalesef 4-5 yıllara çıkmıştı. Dolayısıyla hatta Microsoft'la yaptığımız konuşmalarda ya da onların datalarına bakacak olursanız insanların 4-5 yıl önce aktive ettiği bilgisayarlara update aldıkları falan çıktı ortaya. Yani ve ciddi bir rakam bu. Dolayısıyla insanlar evde benim işimi görür dedikleri bilgisayarların işlerini göremediğini fark ettiler. Ve bu da çok ciddi bir talep artışına sebep oldu. Yani açıkça söylemek gerekirse hiçbirimiz buna hazır değildik. Her şeyden önce bizim ya da şöyle söyleyeyim dünyanın %95 bilgisayar üretimi Çin'de. 4 tane fabrikadan çıkıyor. Zaten bu fabrikalardan bir tanesi bizim. Ve bu 4 fabrikanın hepsi dediğim gibi Çin'in farklı bölgelerinde ve onlar bizden yaklaşık yanılmıyorsam Aralık gibi etkilendiler. Dolayısıyla evet. Mart'ta biz etkilendiğimiz yani aslında üretimimiz ve yüklemimiz çok fazla etkilenmişti. Şey mi dediniz duymadım ama.
Evet evet yani onlar da hani böyle Kasım gibi filan ön etkileri görülmeye başladı. Artık Aralık'ta ben geldim dedi ve Çin kapılarını yavaş yavaş kapatmaya başladı. Üretim ciddi sekte vurdu. Peki şunu merak ediyorum ben. Sizin bu yaptığınız hazırlıklarda yani herkes şunu konuştu ya böyle işte çipler olmayacakmış, şunlar olmayacakmış. O yüzden birazcık bilgisayarlar üretimi tavsamış filan falan. Ama ben bunu biraz da sizin söylediğiniz şu cümlenin içinde görüyorum. Aslında talep patlaması da yaşandı. Yani arz kısılması değil, talep patlaması birazcık bu işi bu kadar içinden çıkılması hale doğru getirdi gibi geliyor bana.
Tabii
ne dersiniz?
Ki. Yani şöyle söyleyeyim, 2019'dan 2020 yılına hani globalde de paralel rakamlar ama Türkiye'yi değerlendirecek olursak hem sektör %60 büyüdü, satışları baz alıyorum bu arada. Evet, hem evet, Asus evet. olarak da biz yaklaşık %60-%70 oyun bilgisayarında daha kuvvetli bir marka olduğumuz için %60-70 bandında büyümek demek, evet, bu kadar fazla pazara ürün sağlanmış ama yetmemiş demek oluyor.
Yani evet, bu taraf çok önemli. Peki ülkenin bu ekonomik durumu da tabii söz konusu. Herkes biraz evine kapandı, çalışması gereken insanlar çalışamadı, işine gidemeyenler, işinden ayrılmak zorunda kalanlar oldu. Her şey yoluna girmiş olsaydı Türkiye'de sizce bilgisayar satışları nereye doğru evrilir efendim?
Yani şimdi ilk kapanmalarda dediğim gibi bu artışları gördük 2020 yılında. Çünkü insanlar pandeminin ne kadar süreceğini bilmiyorlardı ya da başlarına neler geleceğini de çok fazla tasarlayamıyorlardı. Tabii. Ya da mevcut talep, hani ekonomik durumu yetecek insanların talebini karşılamış olduk ilk etapta.
Öngörülebilir değildi her şey, evet.
Evet, ama 2021 yılına geldiğimizde insanlar artık hani çoğu sektör işsiz kaldı. Özellikle restoranlarda çalışanlar ya da hani şu an aklımıza gelmeyen birçok sektörde çalışan arkadaşımız maalesef ki ekonomik durumları el vermediği için alımlarını ertelemek zorunda kaldı. Dolayısıyla da pazar yavaşladı. Şu an hani çip sorunu diyoruz ya da atıyorum ben hani her konuşmamda çipten daha ciddi bir panel sorunu var yaşadığımız, aslında işlemci bulmakta sıkıntı çekmiyoruz desem de günün sonunda şu an aslında Türkiye'de yaklaşık her markanın ya da pazarın 10 haftalık, 12 haftalık stokları hazırda bulunuyor. Yani aslında bir durulma yaşandı. Bu durulma kesinlikle pazarın ya da sektörün gerçekten hani doymuş olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü halen eminim ki hepimizin çevresinde tanıdığımız, bildiğimiz 2 çocuklu, 3 çocuklu, 4 çocuklu ailelerin halen bir tane bile bilgisayarı olmadığı evler görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de hani konuşmamın başında da bahsettiğim gibi genç nüfus çok fazla ve çok fazla eğitime, öğretime ihtiyaç duyuyorlar ya da sosyal hayatları için bilgisayara çok ihtiyaç duyuyorlar. Gidecek yolumuz var ama öncelikle ekonomik durumun düzelmesi gerekiyor. Çünkü 2013 yılından itibaren kişi başına düşen milli gelir hiç durmadan, hız kesmeden aşağı doğru kırmış durumda. Ki pandemiyle birlikte bu son 2 yılda çok fazla tetiklendi. Dolayısıyla şu an bilgisayar pazarı diyorum ya, 2013 yılında 3 milyonların üzerindeydi diye. Şu an bilgisayar pazarı 2 milyona da varmak üzere diyeyim. Tam varmadı ya da çevresinde geziyor. Eğer gerçekten ekonomik istikrar sağlanırsa ve insanlar hani gelirlerinin sürekli olduğuna inanırlarsa tekrardan rakamın ben yıllık 3-3,5 milyon adetlere çıkacağını düşünüyorum.
Peki, şunu çok merak ediyorum. Şimdi ben ilk bilgisayarımı düşündüm, ilk laptopumu düşündüm daha doğrusu. Yaklaşık 6,5 kilo muydu, neydi? Böyle bir tuğla taşırdık biz evet yanımızda. O yıllarda, 90'lardan bahsediyorum tabii ki. Hani hatırlatayım. Hani pili de öyle yıllarca gitmezdi, öyle fıt diye biterdi. Neyse, o zamandan bu zamana bilgisayar sürekli bir evrimleşme geçirdi. Hepimizin kucağında büyüdü, küçüldü hatta bilgisayarlar. Pandemi döneminde bir insanların istek ve ihtiyaçlarında bir farklılaşma gördünüz mü? Siz ürün bantlarını, ya bak insanlar pandemide şunu istiyorlar, biraz buraya doğru dönüştürelim acaba filan dediğiniz oldu mu efendim?
Yani aslında pandemi öncesinde de biz her zaman insanların mobil olabilmesini hedefliyorduk. Çünkü hani dedike bir bilgisayar markası olduğumuz için her zaman daha yeni teknolojiler ama daha rahat kullanılabilir senaryolarla sunmaya çalışıyorduk. Dolayısıyla pandemi başlamadan önce bizim zaten 880 gram ağırlığında iş bilgisayarlarımız pazara sunulmuştu. Evet, ve bu 880 gram bilgisayarın, yani insanlar da çok fazla anlam ifade etmeyebilir ama yani elinizde taşıdığınız telefonun bazılarının 500-600 gram olduğunu düşünün telefonun. Ve sadece bir bilgisayarın 880 gram olduğunu düşünün. Bu arada ismini de söyleyeyim, B serisi olarak geçiyor bizde. Bunlar tamamen iş bilgisayarları. 24 saat pil süresi var. Yani hem bu kadar ince, hem bu kadar hafif, hem de 24 saat pil süresi var. Dolayısıyla biz aslında pandemi olsun olmasın her zaman için insanların hayatlarını kolaylaştıran teknolojileri hayata sunmayı düşünüyorduk ki zaten bizim çalışanlarımızın 1/3'ü Ar-Ge personeli. Kendi teknolojilerimizi, kendi ergonomimizi, kendi tasarımlarımızı geliştiren bir firmayız. Yani biz aslında pandemiden çok önce bu pazarı öngörmüş, insanların rahatlığını hedeflemiş ve pazara da ürünlerimizi sunmuştuk diyebilirim. Mesela bu ürünün lansmanını biz 2020 Şubat ayında yapmıştık.
Evet, evet.
Ve şu an güncellenmişler.
Tam zamanlı,
evet, halen pazarı.
Ya mesela ne bileyim, kamera konusunda farklı istekleri oldu mu mesela? Herkes evinden çalışıyor ya.
Ya o çok ilginçtir ama hani kamera genelde bilgisayarda artık insanları rahatsız etmeye başladı. Hani bu çok fazla bununla ilgili teori filmleri var ya, biraz daha durum, dramatik bir hale getiriyorlar. O yüzden üstüne biraz daha tedirgin olduk. Maalesef. O yüzden kamerayla ilgili evet insanların ihtiyacı var ama halen o yani orada bir böyle kapatma düğmesi olsa da ya da sürekli açık kalması gibi bir şeyleri var. Ama daha fazla ekranla ilgili beklentileri oldu tabii ki. Hani tasarımcılar çok da ekranlara yöneldi ya da uzun süre hani şu an yani pandemiden önce sadece işte belki çok fazla vakit geçiriyorduk ama pandemi sonrasında evde dizi izler olduk, oyun oynar olduk. Hani bir şekilde sosyal medyayı kolay olduğu, görünür olduğu için oradan takip etmeye başladık. Yani bir süre sonra bilgisayar bizi yormaya başladı. Dolayısıyla burada hani OLED ekranlı bilgisayarlar gibi teknolojiler devreye girdi. Evet, hani sağladığı mavi ışık düzeyiyle aslında gözlerinizin daha az yorulmanızı sağladı. Ya da hani ne bileyim carpal tünel sendromu vardı. Bilekte genelde başlar muhasebecilerde eski muhasebecilerde çok fazla görülür.
Aslında fare kullananları, fareyi çok kullananlarda olurdu. Özel mousepad'ler çıkmıştı bunun için.
Aynen. Hatta şöyle söyleyeyim. Eğer bilgisayarınızın ergonomisi ve eğimi sizin bileğinizle doğru orantılı değilse touchpad kullandığınızda da ortaya çıkan bir özellikti bu.
Evet.
O yüzden bilgisayarların aslında tasarımları da ergonomiye önem verdi ve sizin bileğinizin ve kullanımınızın daha rahat olmasını sağladı. Dolayısıyla aslında hani evet kullanım, performans, hafiflik diyoruz ama hani bir noktadan sonra uzun kullanım süreleri ki şu an mesela dijital göçebilikten bahsediyoruz. İş hayatı, seyahat, hep birlikte, sosyal hayat birdenbire her şey dijitale dönüştü. Hatta hani arkadaşlarımızla yaptığımız sohbetler, toplantılar elimize kahve alıp ya da bir içeceğimizi alıp dijital ortamda gerçekleşmeye başladı. Tabii bu durumda da insan sağlığı gerçekten çok önemli oldu. Hani bizim gibi markalarda hani bunu öngören, önceden düşünen firmalar olarak bu teknolojileri özellikle OLED ekranlı ya da ergonomik tasarıma sahip teknolojileri zaten pazara sunmaya başladı.
Vallahi süpersiniz. Özge Kılıç, sizinle konuşmak gerçekten çok iyi. Bu piyasayı bu kadar uzun zamandır içinde bizzat yöneticisi olarak en büyük firmalarda takip etmiş, içinde bulunmuş biri olarak ben sizi sık sık böyle yine yayına alabilmek ve konuşabilmek isterim efendim.
Çok sevinirim, çok keyifli.
Sağ olun efendim. Saygılar sunuyorum size. Çok teşekkür ediyorum katılımınız
için. Ben çok teşekkür ederim. Herkese iyi bir gün diliyorum. Görüşmek üzere.
Sağ olun. Evet, Asus Dizüstü Bilgisayarlar ürün grubu ülke müdürü Özge Kılıç'la efendim konuştuk. Bu konuları şimdi birazcık yine e-ticaret tarafına geçelim isterseniz. E-ticaret tarafına nasıl geçelim? E-ticaretin her şeylerini biliyorsunuz her programda elimizden geldiğince konuşuyoruz. Ama şimdi işe bambaşka bir bakış açısı getirelim efendim. Çünkü gerçekten bu bakış açısına sahip insanlar var. Hattımızda Erdem Yanık var. Kim Erdem Bey? E-ticaret İşveren Sendikası Genel Başkanı. Merhabalar Erdem Bey.
Merhaba Serhat Bey.
Merhabalar. Erdem Bey, gerçekten işveren sendikası kavramı bizim 70'lerde karşılaştığımız çok ilginç şeylerden bir tanesiydi. Bunu e-ticarette görmek, e-ticaret işverenler sendikasını görmek beni çok şaşırttı. Biraz bu fikir nasıl çıktı, nereden çıktı, nasıl düşündünüz? Buradan başlayalım mı efendim?
Tabii Serhat Bey. Dinleyicilerimize öncelikle merhaba diyorum. Biz 8 Ekim 2020 tarihinde bir konfederasyonumuzun işbirliğiyle bir toplantıda aslında bu fikir çıktı. Ben kendim şahsen de e-ticaret yaptığım için neler yapabiliriz, sektöre ilgili nasıl faydalar sağlayabiliriz diye konuşurken baktık ki bu işin sendikası hiç kurulmamış. Tabii ki platformları var, dernekleri var vesaire ama sendikası hiç kurulmamış. Burada bu fikri geliştirerek Bakanlığa başvurduk, Yüksek Seçim Kurulu'na, resmi idarelere başvurduk ve sistem biraz bürokrasi tabii ki yavaş işliyor. 8 Ekim'de kurmamıza nazaran 6 Nisan'da yetkiyi aldık. Yani neredeyse kurulum aşaması 6 ay sürdü. Ve 6 Nisan'da ilk genel kurulumuzu yaparak, resmi olarak atanarak E-Ticaret İşveren Sendikası'nın genel başkanı seçildim. Ve 22 kişilik de bir yönetim kurulumuzu oluşturduk. Bu kurulumuzun içinde sektörden, e-ticaret sektöründen insanlar, iş insanları, keza hukukçularımız, eski bürokratlar, öğretim görevlileri böyle güzel bir ekip yaptık açıkçası. Ve 6 Nisan'dan itibaren de artık faaliyetlerimize başladık. 2 ay, 2,5 ay gibi kısa bir sürede 100'ün üzerinde üyemiz oldu. Üyelik şartlarımız sadece işveren olması. Yani normal bir kişi üye maalesef yapamıyoruz. Kişinin vergi levhası olması gerekiyor. İşte bazı belgeleri tamamlaması gerekiyor.
Burada zaten işveren sendikasının da varlık şeylerinden bir tanesi budur. Zaten size devletin sürdüğü şartlardan bir tanesi. Bu sizin istediğiniz şeylerden bir tanesi değil diye biliyorum ben. Değil mi efendim?
Evet, kesinlikle öyle. İşveren şartı var üye olmak için. Kısa sürede de inşallah üyelerimizi daha da toparlayıp daha güçlü bir hale gelip hem devlet tarafından hem kendi içimizde daha güçlü bir hareketle biraz daha böyle sağlam bir adım atacağız.
Peki bu işveren sendikası ne yapar? Çok net bir şekilde size bunu sorayım.
Aslında kurulma amacımız şu. İlk başta tabii ki üyelerimize fayda sağlamak. Bize üye olan insanların dertlerini, sorunlarını çözmek. Aslında işverenle kamu arasında bir köprü görevi görüyoruz. İnsanlar bizi biraz dernekle karıştırıyor. Hep bu örneği veriyorum toplantılarımızda da. Türkiye'de 130 bin tane neredeyse dernek varken sendikanın sayısı sadece ve sadece 80 tane. Yani evet. O yüzden çok büyük bir açıkçası arada fark var. Burada sendika devlete biraz daha resmi yaklaşabiliyor. Yani tamamen bize üye olan insanın dertlerini, sorunlarını, sektörün sorunlarını devlete ulaştırmak açısından. Yani bir nevi aslında örgütlenmek, yani topluluk oluşturmak, birliktelik oluşturmak, birlikte hareket etmek. Bunun haricinde de tabii ki biz bir şey yaptığımız zaman, mesela bir örnek vereyim size, 17 günlük bu sokağa çıkma yasaklarında platformlarda falan görüyordum. Herkes ne yapacağız, ne edeceğiz, kargomuzu nasıl vereceğiz? Hemen ilgili bakanlıklara yazı yazdık. Dedik ki yani en azından belli bir saat aralığında e-ticaret yapan kişi kendini işveren olarak belgelemek suretiyle belli bir saat aralığında çıkıp kargoya ürünlerini götürebilirsin. Çünkü
bu konuyu bize yayında konuşmuştuk zaten. Hani kargocular dışarıya evet. Çıkması izinli ama kargocuya malı vermesi gereken adam dışarıya çıkamıyor arkadaş. Yani olmaz mı demiştik. Evet. İşte siz varlığınızla bunu bir şekilde doğru yola doğru çekmek için adımlar atabilmişsiniz. Çünkü evet. Bu adımları atabilecek benim bildiğim kadarıyla kimse yoktu. Yani bireysel olarak herkes söylüyordu ama hani
resmi olarak düşündük. Ama tabii ki bürokrasi yavaş istediği için zaten cevap gelene kadar 17 günlük süre geçmiş oldu.
Ama en azından bundan sonraki zamanlar için bu bir adım olacaktır. Allah korusun tabii. Kimseyi eve kapatmasın bir daha pandemi de.
Bu sadece bir örnekti. Bununla alakalı üyelerin olsun, üye dışından insanların olsun öneri ve şikayetleri bizim aracılığımızla devletin kurumlarına bildirebilirler. Artı üyelere kendi içimizde bazı işte faydalar sağlamak istiyoruz. Bunlardan mesela birkaç tanesini sıralayayım size. Mesela şu ana kadar 4 tane ülke temsilciliği atadık sendikamıza ait.
Çok güzel.
Bir tanesi Romanya, bir tanesi Almanya, Çin, birisi de Azerbaycan. Burada aktif bizim temsil eden iş insanları var. ETİS'in, bizim kısa adımız ETİS bu arada. ETİS'in temsilcileri. Bu ülkelerde mesela bizim üyelerimizin herhangi bir işi olduğunda bu temsilcilerimizden fayda ve destek sağlayabilecekler. Henüz ülke içinde bir temsilcilik ataması yapmadık ama 3-4 tane ilden görüşmeler sürüyor. Biraz böyle inceleyip sık dokunmak istiyoruz ki hani en azından bildiğimiz, güvendiğimiz insanlarla bu işi yürütelim. Diğer bir destek, üyelere bu anlattıklarımız, üyelere desteklerimiz, anlaşmalı kurumlarla oturuyoruz, protokol imzalıyoruz. Ama mesela örnek vereyim, ben bir giyim mağazasıyla gidip bir protokol imzalamıyorum. Hani işte buradan giyim alırsınız %50 indirim. Daha çok e-ticarete uygun sektörleri seçmeye çalışıyoruz.
Tabii.
Kurye.
İsminiz de müsemma. Yani bunu yapıyorsunuz siz de. Yani siz aslında işveren sendikası deyince bir Türkiye bunu hafızası olarak, politik hafızası olarak genelde işçi maaşlarıyla ilgili işte devlette pazarlıklar yapan kurumlar olarak tanır ama sizin konumunuz biraz daha farklı diye anlıyorum ben buradan. Yani siz aslında üyelerinizin daha iyi iş yapmasını sağlayan bir kurum olarak ön plana çıkıyorsunuz. Yanılmıyorum değil mi?
Kesinlikle. Tabii. Yani aynı zamanda bir network oluşturmaya da çalışıyoruz. Hatta yarın bir toplantımız olacak. Yaklaşık gene 100-150 kişilik. Burada insanlar birbirinin ne iş yaptığını, ticaret hacmini konuşacaklar, kartvizitlerini verilecekler. Yani tabii ki sendikacılığın dışında bir networking de sağlamaya çalışıyoruz. Mesela birkaç tane daha böyle faydalardan bahsedeyim.
Lütfen.
E-ticaretle ilgili işçi ve işveren havuzu oluşturmaya çalışıyoruz. Yani bizim E-Tit'in sitesinden e-ticaretle ilgili iş arayan insan oraya başvurabilecek ya da işçi arayan insan, personel arayan insan buraya başvurabilecek ama sadece sektörle alakalı bir burada iş ve işçi bulma kurumu gibi bir durum olacak. Hani tabii ki İşkur kadar olmaz ama burada en azından bizim sektörle ilgili insanlar buradan yararlanabilecek. Sektörel duyurulardan, e-ihracattan, ülke temsilciliklerimizden bahsettim, network'ten bahsettim. Bunun dışında üyemizin mali ya da hukuki alanda, ticaret alanında bir sorusu varsa bunlara danışmanlık veriyoruz. Ekibimizde yeminli mali müşavirler, keza avukatlar, gümrük avukatları, yönetimdeki insanlar. Bunlar hep gönüllü, ücretsiz olarak üyelerimize buradan destek veriyorlar. Ve burada son bombamız da şu açıkçası. Biraz pazar yerlerinin komisyon oranlarından e-ticaret yapan insanlar şikayetçi.
Bunu işte ya şimdi tam onu söyleyecektim ben de. Son zamanlarda sosyal medyaya çok yansıdı bu gerçekten de.
Evet.
Nasıl yansıdı? İnsanlar şey diyorlar, arkadaş yani üreten biziz, satan biziz, adam pazar yeri açmış, bizden daha çok kazanıyor diyorlar. Haksızlar mı değiller mi? Onun rakamları ben inceliyorum. Hakikaten de çok haksız gibi gözükmüyorlar. Bu konuda siz anladığım kadarıyla o büyük pazar yerlerini değil, o büyük pazar yerlerinde satış yapan insanları daha çok destekliyorsunuz.
Kesinlikle. Biz KOBİ hedefliyiz.
Örnek veriyorum, güzel bir şey bu.
Evet, nokta nokta pazar yeri tabii ki o da işverendir, o da bize üye olabilir. Ama asıl amaç burada KOBİ'yi desteklemek. Yani e-ticaret yapan işte ev hanımları olsun, işverenler, gençler. Mesela bu konuda da çok destek veriyoruz üyelere. Mesela 29 yaşının altındaki üyelere çok değişik devlet destekleri var. KOSGEB destekleri var. Diyoruz ki,
evet, evet.
Anlatıyor uzmanlarımız. Hani bu desteklerle açarsanız e-ticareti de destekliyor bazı kurumlar. Hani en azından bakın elinizde biraz daha fazla para geçer. Yani tamamen bir fayda sistemi oluşturmaya çalışıyoruz. Bu pazar yerleri hakkında da biliyorsunuz yani devler var gerçekten 3-4 tane.
Tabii dünya devleri buraya girdi. Türkiye'de artık devleşmiş olan kurumlar buraya girdi. Biraz daha orada sanki birilerinin arkadaş bak şunları da yanlış yapıyorsunuz. Buraya biraz daha dikkat etseniz mi diyecek bazı yapılar lazım. Siz bu konuda bence büyük bir boşluğu dolduracaksınız.
Evet, burada iki projemiz var. Birincisi gerçekten bu firmalarla masaya oturup en azından ETİS'in üyelerine biraz daha komisyon oranlarında anlaşmalı kurum niteliğinde bir oran düşüklüğü talep edilebilir. İkincisi de biz ETİS'in iştiraki olduğu, bu arada sendikalar kendi sermayesiyle %40'ına kadar ticaret de yapabiliyorlar. Bu
konuda
açık ve net. Sadece %40 hacmiyle, yani sendikanın 100 bin lirası oldu, 40 bin lirasıyla ticaret de yapabiliyor, değerlendirebiliyor.
Aynı kazançları yine sendika üyelerinin faaliyetlerine mi aktarılıyor burada? Nasıl oluyor?
Burada açıkçası şöyle, örnek veriyorum, bir eğitim verilecek ücretsiz. Bu eğitimi biz ücretsiz veriyoruz ama sonuçta orada öğretmene, hocaya, otele, yere paralar harcanıyor. Bunlar hep sendikanın kasasından harcanıyor. Hani bir şekilde ona para olarak değil de fayda olarak geri dönüyor. Aidat sistemiyle dönüyoruz zaten. Her üyemiz aylık 50 TL aidat ediyor. İsteyen bunu yıllık ödeyebiliyor, 6 aylık ödeyebiliyor. Yani bunu minimuma tuttuk ki zaten hani KOBİ'lere hizmet verdiğiniz için
tabii canım.
KOBİ rahatlıkla bunu ödeyebilsin.
Ya büyük işverenler sendikaları yılda milyon liralara alıyorlar ama yani onlar da büyük işverenler. Siz biraz daha işi KOBİ'lere ediyorsunuz. Yani bir KOBİ'lerin böylesi bir organizasyona bence ihtiyaçları vardı. Gerçekten attığınız evet. adımları ben bayıldım. Umarım bu adımlar daha da hızlı, daha da ilerleyerek gider. Şunu sormak istiyorum size son olarak. Sizin sendikanıza üye olmak için ne yapmaları lazım insanlar? Nereye girmeleri lazım? Kime ne göndermeleri lazım?
Evet. Sendikamıza üye olmanın ana iki tane şartı var. Bir tanesi işveren olup vergi levhası olmak. Bir tanesi de evet. sosyal güvenlik numarası olması. Bu zaten kendileri muhasebecilerine, mali müşavirlerine sorduklarında o numarayı alacaklardır. Bir mal taneli bir numara.
Muhakkak tabii.
Bakanlığa kayıt bu numarayla yapılıyor. Üyelik sistemi şöyle oluşuyor. Bizim web sitemiz www.e-tis.org. Buradan üye girişlerini yapabiliyorlar. Zaten bizim yönetimin sistemine düşüyor ve yönetim onları arıyor. Bazı evrakları maille istiyorlar ve üyelik süreci başlıyor. Yaklaşık birkaç hafta içinde yönetim kurulu kararı alıp kaç tane üye geldiyse o hafta kararı alıp uygunsa herhangi bir sorunları yoksa üyelikleri tamamlanıyor. Sonra da kişilere üyelik materyalleri teslim ediliyor. Kimlikleridir, faaliyet belgesidir gibi. Bu da tabii onlara biraz kurumsallık da kazandırıyor. Mesela biz özellikle e-ticaret yapanlara diyoruz ki bizim logomuzu, kare kodumuzu sitenize koyun. Hani ETİS üyesidir.
Tabii, güven
teşkil etsin. Aa hani tabiri caizse boş değil. Bak sendikanın üyesi bu kişi desin. Burada bu faydalar da kurumsal olarak sağlamaya çalışıyorum.
Vallahi bu yaptığınız işe ben bayıldım hakikaten de. Umarım sayılar çok artar. Umarım insanlar bunun değerini anlarlar ve bunun üzerine gitmeleri gerektiği kadar ve etkin bir şekilde giderler. Zaten hani bir laf vardır, bayılırım ben bu lafa. Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Siz iş yapıyorsunuz, laf üretmiyorsunuz. Hani ben birileriyle konuşayım diye böyle bir sivil toplum örgütü kuran yapılardan değilsiniz. Takdir ettim sizi, tebrik ediyorum aynı zamanda. Böyle her başarı öyküsünde, her başarı hikayenizde mikrofonlarımız size sonuna kadar açık. Lütfen karşılıklı konuşmayı aksatmayalım.
Son olarak bir cümle daha ekleyeceğim. Çok teşekkür ediyorum. Bu kurumun, yani E-Ticaret İşveren Sendikası'nın biz Avrupa'da da bir karşılığını bulamadık. Yani bırakın Türkiye'yi, Avrupa'da da böyle bir sistem kurulmamış. Yani evet sendika çok var ama E-Ticaret Sendikası hiç kurulmamış. Kısmet olursa belki önümüzdeki yılın Haziran ayında Cenevre'de sendikaların bir toplantısı oluyor. Burada da Türkiye'yi gururla E-Ticaret Sendikası olarak inşallah temsil edeceğiz.
İnşallah efendim. Katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Size başarılar diliyorum.
Ben çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.
Saygılar sunuyorum efendim. Evet, bunları söyledikten sonra programımızın sonuna geldik. Haftanın kapanışında sizlerle birlikte olduk efendim. Ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya varlıkları üzerinden elimden geldiğince, dilimin döndüğünce sizin tüm soru ve sorunlarınızı yayına yansıtmaya çalışıyorum. Bunu artık ben biliyorsunuz. Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum. Begging You şarkısıyla sizlere veda ederim efendim. Hepinize iyi hafta sonları. I'm begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging you to put your loving hand out, darling. Riding high when I was king, I played it hard and fast, like everything. I walked away, you want me then, but easy come and easy go, and it wouldn't. So anytime I bleed, you let me go. Yeah, anytime I feel, you got me, no. Anytime I see, you let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Hey yeah, ra da da da. 'Cause I'm begging, begging you, put your love in the hand.
tried so hard to be your man, the kind of man you want in the end. Only then can I begin to live again. An empty shell I used to be, the shadow of all my life was dragging over me. A broken man that I don't know won't even stand, that ever stand to be my soul. Why we're chilling, why we're chasing, why... Herkesin konuştuğu değil, yakında herkesin konuşmaya başlayacağı teknolojiler. Serhat Ayar'ın hazırlayıp sunduğu Yeni Şeyler Rehberi her pazartesi cuma 12-13 saatleri arasında RSFM'de.